Ayrım 12, Manhattan'daki Hayalet, Frederick Forsyth, sayfa 141. 13. Bölüm, Joseph Kilfoyle'ın kendinden geçip dua etmesi, Aziz Patrick Katedrali, New York, 2 Aralık 1906. Merhamet Aziz Efendim, sizi defalarca yanıma çağırdım, hatırladığımdan çok fazla, gün ışığında ve gece karanlığında, evinizdeki büyük ayinde ve yalnız kaldığım odamda, zaman zaman sizin cevap verdiğinizi bile düşündüm, sesinizi duyduğumu sandım, yol gösterdiğinizi hissettim. Hepsi aptallık mıydı, kendimi mi aldatıyordum? Dua sırasında gerçekten sizinle iletişim kuruyor muyuz, yoksa kendimizi mi dinliyoruz? Şüphelendiğim için beni affedin efendim, gerçek inanç için çok çabalıyorum, duyun beni, sizi yalvarıyorum. Şaşkınım ve korkuyorum. Size seslenen bir alim değil, İrlandalı bir köylü çocuğu. Lütfen dinleyin ve yardım edin. Buradayım Joseph. Huzurunu kaçıran nedir? Efendim, hayatımda ilk defa gerçekten korktuğumu hissediyorum. Korkuyorum ama nedenini bilmiyorum.
Korku mu? Bunu ben de şahsen yaşamıştım.
Siz mi efendim? Olamaz.
Aksine, bileklerimden tapınağın duvarındaki zincire bağlandığım zaman ne hissettiğimi sanıyorsun?
Sizin korkabileceğinizi hiç düşünmemiştim.
O zamanlar ben de insandım Joseph. Tüm zayıflıklarım ve hatalarımla bir insandım. Önemli olan da buydu. İnsan korkabilir. Bana ucunda demir ve çelik olan kırbacı gösterip ne yapacaklarını anlattıklarında korkudan ağlamıştım.
Hiç böyle düşünmemiştim efendim. Bu bize hiç anlatılmadı.
Neden korkuyorsun?
Bu korku dolu şehirde etrafımda anlamadığım bir şeyler olduğunu hissediyorum.
O zaman anlayış gösterebilirim. Anlayabildiğin şeylerden korkmak yeterince kötüdür. Ama sınırları dardır. Öteki daha kötüdür. Benden ne istiyorsun?
Metanetinizi, gücünüzü.
Onlar zaten içinde var Joseph. Yeminlerini edip giysini giydiğin zaman onları da aldın.
O zaman kesinlikle onlara layık değilim efendim. Çünkü benden kaçıyorlar. Korkarım Malinger'lı köylü çocuğunu seçerken yanlış gemi seçtiniz.
Aslında sen beni seçtin ama önemli değil. Gemim darbe mi aldı? Son zamanlarda beni hayal kırıklığına mı uğrattı?
Elbette ben de günah işledim.
Kim işlemiyor ki? Christine de Chagny'yi şehvetle arzuladın.
O güzel bir kadın efendim, ben de bir erkeğim.
Biliyorum, ben de bir zamanlar öyleydim. Çok zor olabilir. Günah çıkartıp affedildin mi?
Evet.
Düşünceler akıldadır. Daha fazlasını yaptın mı?
Hayır efendim, sadece düşündüm.
O zaman köylü çocuğuma biraz daha güvenebilirim. Açıklanamayan korkuların nelerdir?
Bu şehirde bir adam var, tuhaf bir adam. Şehre geldiğimiz gün iskelede etrafa bakarken bir deponun çatısında gözlerini dikmiş bize bakan bir adam gördüm. Maske takıyordu. Dün Coney Adası'na gittik. Christine, genç Pierre, bir muhabir ve ben. Christine Park'ta aynalar salonu diye bilinen bölüme girdi. Dün gece günah çıkartmak istediğini söyledi ve bana anlattı.
Kafanın içinde olduğuma göre sanırım bana anlatmanda bir sakınca yok. Devam et.
Adamla içeride karşılaştığını söyledi. Onu tarif etti. Yıllar önce Paris'te tanıştığı, şimdi New York'ta zengin ve güçlü olan çok çirkin bir adammış. Aynı adam olmalı.
Onu tanıyorum. Adı Eric. Zor bir hayatı oldu. Şimdi başka bir tanrıya tapıyor.
Başka tanrılar yoktur efendim.
Güzel bir fikir ama çok fazla tanrı var. Yapay tanrılar.
Ah peki, onunki?
O hırs ve servetin tanrısı Mammon'a tapıyor.
Onu seve seve geri getirirdim sizin hizmetinize.
Fazlasıyla övgüye değer. Peki neden?
Abartılı bir serveti, normal rüyaların ötesinde parası var gibi görünüyor.
Joseph, senin ruhlarla ilgilenmen gerek, altınla değil. Onun servetine sahip olmayı da mı arzuluyorsun?
Kendim için değil efendim, başka bir şey için.
Nedir o?
Buradayken katedralin birkaç mil ötesindeki aşağı doğu mahallesinde dolaştım. İnsanı dehşete düşüren bir yer. Sanki dünya üzerinde bir cehennem. İnsanları öğüten bir yoksulluk, pislik, koku ve ümitsizlik var.
Bunların içinden de kötülük ve suç doğuyor. Çocuklar, kızlar ve erkekler fahişelik yapıyor.
Bunlara izin verdiğim için beni azarladığını mı hissediyorum Joseph?
Sizi azarlayamam efendim.
Ah, o kadar tevazu gösterme.
Ama anlayamıyorum.
Açıklamaya çalışayım. İnsan soyuna asla mükemmellik garantisi verilmedi. Sadece fırsat verildi. Asıl önemli olan bu. İnsanın seçme özgürlüğü ve şansı var ama asla zorlama yok. İnsanın bozulmamışlığı, seçme özgürlüğü var. Bazıları onlara gösterilen yolu takip etmeyi seçiyor. Ama çoğu dünyevi zevkleri tercih ediyor. Çoğu için bunun anlamı kendi eğlenceleri ve zenginlikleri uğruna başkalarına acı vermek. Elbette not edildi ama değiştirilmeyecek.
Ama efendim, insan daha iyi bir yaratık haline getirilemez mi?
Bak Joseph, eğer burada uzanıp insanın alnına dokunup onu mükemmel bir yaratık haline getirseydim, dünyadaki hayat ne hale gelirdi? Ne üzüntü ne sevinç olurdu, ne gözyaşı ne kahkaha, ne acı ne avuntu, ne esaret ne özgürlük, ne yenilgi ne zafer, ne kabalık ne kibarlık, ne bağnazlık ne hoşgörü, ne hayal kırıklığı ne mutluluk, ne günah ne de kurtarılma. Dünya üzerinde hiçbir özelliği olmayan eşsiz bir mutluluk cenneti yaratırdım. Bu da yukarıdaki cennetimi gereksiz kılardı. Zaten asıl sorun da bu değil. İnsan seçimlerini kendi yapmalı. Ben eve çağırana kadar.
Sanırım haklısınız efendim. Ama şu Eric'i ve tüm servetini gerçekten daha iyi bir tanrının hizmetine sokmak isterdim.
Belki de yaparsın.
Ama bir yolu olmalı.
Elbette her zaman vardır.
Ama göremiyorum efendim.
Sözlerimi okudun. Hiçbir şey almadın mı?
Çok az efendim. Yardım edin lütfen.
Çözüm yolu sevgidir Joseph, her zaman sevgidir.
Ama o Christine de Chanyi'yi seviyor.
Ne olmuş?
Evlilik yeminini bozması için Christine'i teşvik mi edeyim?
Bunu söylemedim.
O zaman anlamadım.
Anlayacaksın Joseph, anlayacaksın. Bazen biraz sabırlı olmak gerekir. Şimdi şu Eric seni korkutuyor mu?
Hayır efendim, korkutan o değil. Onu hem çatıda hem de aynalar salonundan kaçarken gördüğümde içinde başka bir şey olduğunu hissettim. Hırs, hayal kırıklığı, acı. Ama kötülük yoktu. Kötü olan diğeriydi.
Bana diğerinden bahset.
Coney Adası'ndaki parka gittiğimizde Kristin, Pierre ve eğlence üstadı hep birlikte oyuncakçıya gittiler. Ben de bir süre deniz kıyısında yürümek için dışarıda kaldım. Dükkana yanlarına gittiğimde Pierre ona etrafı gösteren ve kulağına bir şeyler fısıldayan genç bir adamla beraberdi. Kemik gibi bembeyaz yüzlü, siyah saçlı, siyah gözlü, siyah paltolu bir adamdı. Dükkanın müdürü olduğunu düşündüm. Ama eğlence üstadı daha sonra bana o adamı o sabaha dek hiç görmediğini söyledi.
Ve ondan hoşlanmadın mı Joseph?
Sorun hoşlanmamam değildi efendim. Adamın havası denizden esen rüzgardan bile daha ürperticiydi. Yoksa bu sadece benim İrlandalı hayal gücümden mi kaynaklanıyordu? Adamın havası o kadar kötüydü ki içgüdüsel olarak istavroz çıkarttım. Çocuğu yanından uzaklaştırdım. Adam da gözlerini dikip bana karanlık bir nefretle baktı. Ona o gün ilk görüşümdü.
Peki ya ikincisi?
Çocuğu arabaya bindirmiş geri dönüyordum. Yarım saat geçmişti. Christine'in eğlence üstadıyla beraber aynalar salonuna gittiğini biliyordum. Binanın yan tarafında bir kapı açıldı ve o dışarı fırladı. Benim önümde duran muhabirin yanından hızla geçti. Beni de geçip kendini arabasına atacakken durdu ve gözlerini dikip yine bana baktı. İlk seferki gibiydi. Havanın 10 derece daha soğuduğunu hissettim, ürperdim. Kimdi bu adam, ne istiyordu?
Sanırım Darius'tan söz ediyorsun. Onu da kurtarmak istiyor musun?
Yapabileceğimi sanmıyorum.
Haklısın. O ruhunu Mammon'a sattı. Servet tanrısının ebedi ve ezeli hizmetkarıdır. Eric'i kendi tanrısına götüren de oydu. Ama Darius'un içinde sevgi yoktur. Fark burada.
Ama altını seviyor efendim.
Hayır, altına tapıyor. Arada fark var. Eric de altına tapar ama azap çeken ruhunun derinliklerinde bir yerde sevgi var. Daha önce sevmiş, yeniden sevebilir. O zaman onu kazanmak için hala şansın var mı?
Joseph, sadece kendisini sevenleri dışarıda bırakırsak, saf sevgiyi bilen hiçbir insan kurtarılamaz değildir.
Ama Darius gibi Eric de sadece altını, kendisini ve bir başkasının karısını seviyor, anlamıyorum efendim.
Hatalısın Joseph. Altının üzerine titriyor, kendisinden nefret ediyor ve sahip olamayacağını bildiği bir kadını seviyor. Gitmeliyim.
Benimle kalın efendim, biraz daha.
Kalamam. Balkanlarda berbat bir savaş var. Bu gece yanıma gelecek pek çok ruh olacak.
Bu çözüm yolunu nasıl bulacağım? Çözüm altının kendisinin ve sahip olamayacağı bir kadının ötesinde mi?
Sana söyledim Joseph. Başka ve daha büyük bir sevgi kaynağı ara.
Dördüncü bölüm. Gaylord Spriggs'in eleştirisi. The New York Times. 4 Aralık 1906.
Evet, Bay Oscar Hammerstein'in fazlasıyla övülen yeni Manhattan Opera binası dün gece tam bir zaferle açıldı. Sevgili ülkemizde yeniden bir iç savaş başlasaydı, bunun nedeni oraya akın eden New Yorkluların gösteriyi izlemek için koltuk kapma mücadelesi olacaktı. Şehrimizin ekonomik ve kültürel hanedanının locaları için tam olarak ne kadar para ödedikleri ve bölümlerdeki koltuk sayısı sadece tahmin edilebiliyor. Ama ödenen bedelin resmi bilet fiyatlarını gölgede bıraktığı kesin. Artık şehrin öteki ucundaki Metropolitan Opera binasından ayırt edebilmemiz için Manhattan dememiz gereken bina, içindeki Metropolitan'ın fazlasıyla kalabalık lobisini utandıracak kadar geniş toplantı salonlarıyla çok lüks ve şık bir yer. İşte bu binada perde açılmadan yarım saat önce Amerika'da efsaneleşmiş insanların, şanslı azınlık olarak, özel localarına götürülürken okul çocukları gibi ortalıkta dolaştıklarını gördüm. Meleonlar, Vanderbiltler, Rockefellerlar, Gouldlar, Whitneyler ve Pierpont Morganlar hepsi de oradaydı. Manhattan'ı yaratmak için büyük bir servet ve sınırsız enerji harcayan cana yakın ev sahibimiz Puro Kralı Bay Oscar Hammerstein de aralarındaydı. Bay H'nin arkasında çok daha zengin ve nüfuzlu bir iş adamının, kimsenin görmediği hayalet bir yatırımcının olduğu söylentileri hala devam ediyor. Ancak böyle biri varsa bile adamın varlığı hiç kanıtlanamadı. Girişin görkemi ve toplantı salonundaki lüks şaşırtıcı derecede küçük ve samimi olan konser salonundaki yaldız ve kadifeler kadar etkileyiciydi. Peki ya dinlemeye geldiğimiz müziğe ve yeni operanın kalitesine ne demeli? İkisi de hem sanatsal hem de duygusal açıdan son 30 yıldır hiçbir yerde görmediğim kadar yüksek düzeydeydi. Bu mütevazı köşenin okuyucuları 7 hafta önce Bay Hammerstein'in olağanüstü bir cesaretle Manhattan Operası'nın daha önce belirlenmiş olan Bellini'nin başyapıtı I Puritani yerine tanınmayan, çok şaşırtıcı ama hala ortaya çıkmamış olan bir Amerikalı bestecinin modern ve yepyeni bir operasıyla açılmasına karar verdiğini hatırlayacaklardır. Ne kadar olağanüstü bir kumar. Peki işe yaradı mı?
Kesinlikle.
Shiloh meleği, öncelikle Paris'ten gelen, sesine ve güzelliğine hayran kaldığım Vicomtesse Christine de Chagny'nin yerini sağlamlaştırdı. Ve bence son 30 yılın en iyi sesini dinledik. İkincisi eser için sadelik ve duygusallık başyapıtı denebilir. Çünkü salonda ağlamayan tek kişi kalmadı. Öykü 40 yıl önceki iç savaşımızda geçiyor ve kuzeyli veya güneyli her Amerikalı için anlamı var. Birinci perdede Virginia'da zengin bir çiftlik sahibinin kızı olan Eugenie Delarue'ya umutsuzca aşık olan Connecticutlı genç ve cesur avukat Miles Regan'la tanışırız. Son derece tuhaf bir olay yaşanana kadar avukat rolünü Amerika'nın ünü her yerde yayılmakta olan tenorlarından David Melrose oynadı. Genç çift evlilik yemini eder ve yüzükler takılır. Güneyli güzelde Madame de Chagny muhteşemdi ve aşık olduğu adam evlenme teklif ettiğinde söylediği "Bu yüzükle sonsuza kadar" adlı aryayla seyircilere neşesini tüm yalınlığı ve içtenliğiyle aktardı. Komşu çiftliğin sahibi rolündeki Alessandro Gonci de ona aşıktır ve evlenmek istemektedir.
ama reddedilmeye ve kalbinin kırılmasına tam bir beyefendi gibi katlanır. Ancak savaş rüzgarları esmektedir ve perdenin sonunda Fort Sumter'da ilk silah sesleri duyulur. Kuzey ve Güney Savaşı başlamıştır. Genç sevgililer ayrılmak zorunda kalırlar. Reagan Connecticut'a dönüp Kuzey için savaşmaktan başka seçeneği olmadığını anlatır. Bayan Delarue ise kendilerini Güney'e adamış olan ailesiyle kalmak zorunda olduğunu bilir. Birinci perde yeniden karşılaşıp karşılaşmayacaklarını bilemeyen aşıkların ayrılırken söylediği yürek burkan düetle sona erer. İkinci perdede olayın üzerinden 2 yıl geçmiş, Eugenie Delarue kanlı geçen Shiloh Savaşı'nın hemen ardından gönüllü hemşire olmuştur. Eskiden güzel bir çiftlik evi iken tüm pisliği ve acısıyla bir sahra hastanesine dönüştürülen yerde genç kızın her iki ordunun yaralı genç askerlerine büyük bir özveriyle hizmet etmesini izleriz. Söylediği dokunaklı Arya da niye bu genç adamlar ölmek zorunda diye sorar. Eski komşusu Howard albay olmuştur ve hastanenin bağlı olduğu alaydan sorumludur. Genç kıza yeniden kur yapmaya başlar ve kadını Kuzey ordusunda kaybolan sevgilisini unutması ve kendisiyle evlenmesi için ikna etmeye çalışır. Hastaneye yeni bir yaralı geldiğinde kadın henüz kararını vermemiştir. Gelen asker bir Kuzeylidir. Patlayan barut deposu nedeniyle yüzü korkunç bir şekilde yaralanmıştır. İyileşmesi imkansızdır. Bayan Delarue asker kendine gelmeden parmağındaki altın yüzükten onun sevgilisi olduğunu anlar. Genç adam elindeki yüzüğün aynısını 2 yıl önce kendisine vermiştir. Bu zavallı asker yüzbaşı Reagan'dır ve rolü hala David Melrose oynamaktadır. Adam kendine geldiğinde sevgilisini hemen tanır ama baygın yatarken kızın da kendisini tanıdığını anlamaz. Bu perdede yüzbaşı hareketsiz yatarken Albay Howard'ın bayan Delarue'ya kur yapmak için koğuşa geldiği ve kadını aşığının çoktan ölmüş olduğuna ikna etmeye çalıştığı oldukça gülünç bir sahne vardır. Çünkü seyirci öldüğü söylenen sevgilinin birkaç adım ötede yattığını bilmektedir. Bu perde yüzbaşı Reagan'ın kadının kendisini tanıdığını anlaması ve ilk kez aynaya baktığında o yakışıklı yüzünün mahvolduğunu fark etmesiyle sona erer. Genç adam nöbetçinin silahını alıp intihar etmeyi dener ama güneyli bir asker ile 2 kuzeyli mahkum hasta ona engel olur. Üçüncü perde doruk noktasıdır ve çok dokunaklıdır. Çünkü Albay Howard eline yeni bir bilgi ulaştığını ve Eugenie'nin eski nişanlısının cephe gerisinde korkunç pusular kuran Reagan'ın Akıncıları adlı korkunç grubun lideri olduğunu söyler. Bu yüzden yakalandıktan sonra harp divanında yargılanıp kurşuna dizilecektir. Eugenie Delarue şimdi korkunç bir ikilemdedir. Bildiğini kendine saklayarak Güney kuvvetlerine ihanet mi etmeli, yoksa hala aşık olduğu adamın kimliğini mi açıklamalıdır? O sırada savaşta yaralanan ve esir düşenlerin değişimine imkan veren bir ateşkes ilan edilir. Yüzü mahvolmuş olan adam bu değişim için uygundur. Kuzeyde yaralanmış Güney askerlerini taşıyan üstü kapalı araçlar Güneylilerin eline düşmüş olan yaralılarını almaya gelirler. Bu noktada perde arasında sahnenin gerisinde meydana gelen şaşırtıcı olayları anlatmalıyım. Bay Melrose gırtlağını rahatlatmak için boğazına rahatlatıcı bir solüsyon sıkmış. Kaynağım bundan çok emin. Bu solüsyona nasıl yapıldıysa mikrop bulaştırılmış olmalı ki birkaç saniye içinde sesi kurbağa gibi çıkmaya başlamış. Felaket, perde açılmak üzereymiş. Sonra mucize eseri bir yedek oyuncu onun yerini almış. Yüzü tam zamanında sahneye çıkmak üzere bandajlıymış. Normalde böyle bir durum seyircide çok büyük bir hayal kırıklığı yaratabilirdi. Ama bu olayda tüm opera tanrıları Bay Hammerstein'in yanındaydı galiba. Programda adı olmayan ve hala tanışamadığım yedek oyuncu aryalarını tam anlamıyla büyük tenor Signor Gonci gibi söyledi. Bayan Delarue, yüzbaşı Reagan'ın bir daha asla savaşmayacağına ve maskeli adam hakkında bildiklerini açıklamamaya karar verir. Araçlar kuzeye doğru yola çıkmak üzereyken, Albay Howard Reagan'ın akıncılarının liderinin cephede yaralandığını ve büyük ihtimalle Güney cephesinin gerisinde olduğunu öğrenir. Başına ödül konduğunu belirten ilanlar asılır.
kuzeye gitmek üzere hazırlanan her kuzeyli askerin yüzü Reagan'ın resmiyle karşılaştırılır. Boşunadır. Çünkü artık yüzbaşı Reagan'ın yüzü yoktur. Askerler şafakta yola çıkmak için sabahı beklerken biz de çok sevimli bir ara verdik. Albay Howard, yani Büyük Gonchi, oyun boyunca yanında 13-14 yaşlarında genç bir yaverle dolaşır. Bir noktaya kadar yaverin sesi çıkmaz. Ama kuzeyli askerlerden biri kemanıyla bir şeyler çalmaya çalışırken genç yaver müzik aletini usulca askerin elinden alır ve sanki elindeki bir Stradivarius imiş gibi harika bir parça çalmaya başlar. Yaralılardan biri sözlerini de söyleyip söyleyemeyeceğini sorar. Çocuk cevap olarak kemanı bir yana bırakır ve salonda neredeyse herkesin boğazında bir şeylerin düğünlenmesine neden olan tertemiz soprano sesiyle arya söylemeye başlar. Elimdeki programa baktığımda bir de ne göreyim? Bu genç adam divanın oğlu Pierre de Chagny'den başkası değilmiş, armut dibine düşmüş. Çok dokunaklı olan ayrılma sahnesinde Bayan Delarue ve kuzeyli sevgilisi vedalaşırlar. Madame de Chagny başından beri meleklere özgü bir sesle şarkı söylemişti. Ama bu sahnede daha önce hiç duymadığım yeni ve ulaşılamaz tonlara çıkmış gibiydi. Artık buluşamayacak mıyız adlı aryayı söylemeye başladığımda kalbinden geçenleri söylüyordu sanki. Tanışamadığım yedek oyuncuya bu bağı geri al diyerek yüzüğü iade ederken bütün New Yorklu hanımların yüzlerini mendilleriyle kapattıklarını gördüm. Orada olanların gönüllerinden ve akıllarından çıkmayacak bir geceydi. Madame de Chagny tek başına elinde mumla karanlık hastane koğuşunda operanın son aryası olan Ah Acımasız Savaşı söylerken normalde acımasız disipliniyle tanınan Maestro Campani'nin bile ağlamak üzere olduğunu gördüğüme yemin edebilirim. Bay Melrose'a ne olduğunu öğrenmek için salondan çıkmadan önce perdenin çılgınca alkışlar eşliğinde tam 37 kez açılıp kapandığına tanık oldum. Arkaya geçip Bay Melrose'u aradığımda ne yazık ki gözyaşları içinde orayı terk ettiğini öğrendim. Gruptaki herkes harikaydı. Signor Campanini yönetimindeki orkestra beklendiği gibiydi. Ama gecenin yıldızı Parisli hanımefendiydi. Güzelliği ve sevimliliğiyle önce Waldorf Astoria'nın personelini etkisi altına almıştı. Dün geceden Manhattan Operası'na gelmek için küçük bir servet harcayan opera severleri büyüledi. New York'tan bu kadar çabuk ayrılmak zorunda olması ne kadar üzücü. Bizim için 5 gece daha sahneye çıkacak. Sonra daha önceden yaptığı anlaşma gereği Noel'den önce Covent Garden'da sahneye çıkmak için ülkemizden ayrılacak. Gelecek ay yerine Oscar Hammerstein'in opera savaşlarındaki 2. zaferi Dame Nellie Melba alacak. O da yaşayan bir efsane. O da New York'ta ilk kez sahneye çıkacak. Ama çok dikkatli olmalı. Çünkü dün gece o salonda bulunanların hiçbiri La Divina'yı unutmayacak. Peki ya Metropolitan? Metropolitan'ı maddi açıdan destekleyen, ancak buraya gelmiş olan ve yeni başyapıtın keyfini çıkartırken, birbirlerini keskin bakışlarla süzen hanedan üyeleri arasında otururken, sanki onlara soracakmışım gibi şöyle bir not almışım. Şimdi ne olacak? Açıkçası konser salonu küçük olsa da, Manhattan'ın büyük bir sahnesi, en son teknolojik imkanları ve gerçekten etkileyici dekorlarıyla daha üstün özelliklere sahip. Eğer Bay Hammerstein dün gece bize sunduğu kaliteyi koruyabilirse, Metropolitan yarışta var olabilmek için iyi düşünmek ve dikkatli hareket etmek zorunda kalacak. 12. ayrımın sonu. Sayfa 155.